Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere bir önceki programımızda Kehf suresinin 18. ayet-i kerimesine kadar gelmiştik. Hatta Ashab-ı Kehf'in bizzat yaşadıklarından, mağaradaki hallerinden, mağaradaki durumlarından, hatta onların mağaraya yönlendirilişi, sevk edilişi açısından da ayet-i kerimede geçen ibareleri hep birlikte okumuştuk. Tabiri caizse oradaki mağaradaki böyle manzaraları bizzat gözümüzün önünde böyle tasvir edercesine oradaki durumları ayet-i kerimeler bizlere açıklıyordu ve inşallah 18. ayet-i kerimede de bu açıklamaya, bu tasvire devam edilmiş olacak. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İyisiniz inşallah.
Hamdolsun elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin.
Amin. Cümlemize, bütün dinleyicilerimize
amin.
Aynı zamanda.
Amin. İnşallah. Hocam bir önceki bölümde Ashab-ı Kehf'in özellikle mağaradaki halleri ve oradaki tabii Rabbimizin çeşitli nimetleri, işte güneşin onları hiçbir şekilde rahatsız etmemesi gibi, bunun daha öncesinde Ashab-ı Kehf'in mağaraya yönlendirilişi, kalplerinin hakikaten tam bir kuvvet ile, tam bir metanet ile teyit edildiği gibi ifadeler, ibareler ayet-i kerimelerde geçmişti. İnşallah şimdi de 18. ayet-i kerimedeyiz. Arzu ederseniz öncelikle ayet-i kerimeyi meali şerifiyle birlikte takdim edeyim. Sonrasında da devam etmiş olalım. Estaizu billah, bismillah. Ve tahsebuhum eyqazan ve hum rukud ve nukallibuhum zâtel yemini ve zâtel şimal. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Onlar uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Tek yanlarına yatıp zarar görmemeleri için biz onları kah sağa kah sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer onları bu halleriyle görseydin dönüp kaçardın ve onlar yüzünden için korkuyla dolardı. Buyurun hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bu 18. ayet-i kerimede Ashab-ı Kehf'in o 300 yılı aşan sürede mağarada nasıl uyudukları, nasıl uyutuldukları durumları ifade ediliyor, tasvir ediliyor. İşte ilk olarak parça parça ayetin bölümlerine bakacak olursak وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاذًا وَهُمْ رُقُودٌ. Onlar kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Bu da şöyle izah edilmiş, tefsir edilmiş. Çünkü onların gözleri sanki bakıyormuş gibi açıktı. Yani demek ki gözleri açık, dışarıdan bakan insan her ne kadar onlar uyuyor olsa da onları uyanık zannedecek bir durumdaydı. Bu şekilde ifade ediliyor. Onun için demek ki görünüşe, şekle aldanmamak gerekiyor. Şeklin ötesinde farklı bir mana olabilir, farklı bir hakikat olabilir. Nitekim Keşfül Esrar isimli tasavvufi tefsirde Ashab-ı Kehf'in diyor bu hali bir takım Allah'ın has kullarının işlerine bir örnektir, numunedir. Dışa bakıp da aldanmamak lazım. Bazı insanlar bakarsınız, görünüş itibariyle, şekil itibariyle dünya ile meşgul gözükebilir ama esas mesele onun iç alemidir, gönül alemidir. Gönül alemi kimle meşgulse ona itibar edilir. İşte Allah dostları da, bir kısım Allah dostları da görünüş olarak, şekil olarak, kıyafet olarak, meşguliyet olarak farklı gözükebilirler ama esas mesele efendim insanın iç alemidir, gönül alemidir. İnsanın görünüşü, şekli, zahiri şununla bununla beraber olabilir ama iç alemi, masiva dediğimiz Allah dışındaki şeylerden geçmiş onunla beraberse maksat hasıl olmuş demektir. İşte Ashab-ı Kehf'in de bir görünüşü ile işin hakikati birbirinden farklı. Uykuda gibi gözüküyorlar. Ama efendim onun uykuda oldukları halde uyanık gibi gözüküyorlar. Gözleri açık olarak onları sen diyor uyanık zannederdin diye ayette ifade ediliyor. Tabii zaman zaman Nasıl ki uyuyan insan da hani uykusu içerisinde sağa sola döner. Burada da ve nukallibuhum zâtel yemini ve zâtel şimal. Onları sağa sola, bazen sağa bazen sola çevirirdik diye ifade ediliyor. Zaman zaman demek ki hareket de ediyorlar. Yani bu ashab-ı kehf uykuda oldukları halde gözleri de açık ama zaman zaman hareket ettikleri de anlaşılıyor. Bu şekilde ifade ediliyor. Tabii bununla ilgili bazı rivayetler var. Ebu Hüreyre'den gelen radıyallahu anh rivayete göre senede iki defa çevrildikleri. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen rivayete göre ise işte toprak bedenlerini çürütmesin diye Aşure gününde bir taraftan öbür tarafa çevrilmeleri gibi rivayetler var. Tabii Fahrettin Razi, İmamül Müfessirin, müfessirlerin imamı diye meşhur zat diyor ki Allah bir yandan diğerine çevirmeden de yani onları sağa sola döndürmeden de onların bedenini korumaya, muhafaza etmeye kadirdir. Sadi Çelebi diye Osmanlı Şeyhülislamlarından bir zatın da tefsire dair eserleri var. O da bu şöyle bir ilave bilgi ekliyor, bir katkıda bulunuyor. Elbette bunda şüphe yok. Allah dileseydi onları sağa sola çevirmeden de onların bedenlerini muhafaza ederdi. Allah'ın kudreti her şeye yeter. Ancak Allah Teala bu alemdeki işleri, her şeyi genellikle sebeplere bağlı olarak yaratmıştır. Ama Allah sebeplere muhtaç değildir. Dilerse sebepleri de farklı tarafa çevirebilir, aksine çevirebilir veya sebepler olmadan da Cenab-ı Hak elbette yaratmaya kadirdir. Ama sünnetullah diye bir şey var. Cenab-ı Hakk'ın sünneti, adeti, uygulaması odur ki bu kainattaki her şeyi sebepler ile yaratmıştır. Sebeplere bağlamıştır. Yoksa bu Cenab-ı Hakk'ın sebeplere mecbur olduğu, sebep olmadan yaratamayacağı anlamına elbette gelmez. Çünkü o her şeye kadirdir. Yine bu onların sağa sola çevrilmelerini bazı tasavvuf erbabı, bazı büyükler hani zikir sırasında da özellikle kelime-i tevhid zikri sırasında nefi ve ispat, işte la ilahe derken sağ tarafa, illallah derken sol tarafa dönmeyi buradan bir işaret olarak görmüşler veya bu şekilde delillendirmeye gayret etmişler. İşte ayetin devamında bir de köpeklerinden, hani daha önceki ayetlerde söylemiştik, işte çobanın onları mağaraya götürmesi ve çobanın da köpeği var. Ve kelbuhum, onların köpekleri. Tabii artık burada köpek sadece çobana değil, bütün ashabı kehfe nispet ediliyor. Ve kelbuhum basitun zira'ayhi bil vasit. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Tabii bu çobanın köpeği, adının da kıtmir olduğunu biliyoruz. El vasit mağaranın kapısının bulunduğu yerdir. Aslında el vasit avlu, eşik anlamlarına geliyor. Mağaranın girişinde, mağaranın eşiğinde gibi bir anlama geliyor o zaman. Köpekleri mağaranın girişinde bu şekilde ayağını, ön ayaklarını uzatmış oturuyor. Tabii Süddi isimli alim diyor ki aslında mağaranın kapısı veya eşiği olmaz genellikle. Yani tabii halde ise bir kapısı eşiği olmaz. Burada kastedilen köpeğinin mağarada evin eşiği yerinde olan yerde, yani mağaranın girişinde olduğu, o şekilde girişinde ayağını uzatıp oturduğu şeklinde değerlendirilmiş. Tabii bu köpek Kur'an-ı Kerim'de de defalarca adı geçiyor. Yani köpek zikrediliyor adından ziyade. Onun için Mukatil'den gelen bir rivayet var. Mişkatül Envar adlı eserde nakledilmiş. 10 hayvanın müminlerle beraber cennete gireceği şeklinde bir nakil yapıyor. Bunlardan birisi Salih Aleyhisselam'ın devesidir. İkincisi İbrahim Aleyhisselam'ın buzağısıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın buzağısı hangi buzağıdır? Melekler geldiğinde hani hemen bir buzağı kesip melekte hazırlayıp pişirip meleklerin önüne koymuştu ya. O buzağı kastediliyor. İsmail Aleyhisselam'ın koçu, işte babası tarafından, İbrahim Aleyhisselam tarafından İsmail Aleyhisselam kurban edilmek istendiğinde Allah Teala tarafından gönderilen koç. Musa Aleyhisselam'ın ineği. Musa Aleyhisselam'ın ineği hangisidir? Bakara suresinde geçiyor ki adını da oradan alıyor. Musa Aleyhisselam bir katil hadisesini aydınlatmak için Musa Aleyhisselam'ın vahyedilen bir inekten bahsediliyor. İşte o kıssası Bakara suresinde geçen bir katil hadisesini aydınlatmak üzere kurban edilen inek. Musa Aleyhisselam'ın ineği, cennete girecek hayvanlardan. Bir diğeri Yunus Aleyhisselam'ın balığı, yani işte denize atıldığında Yunus balığı onu yutmuş, o balığın cennete gireceği naklediliyor. Üzeyr Aleyhisselam'ın merkebi, eşeği, ki Üzeyr Aleyhisselam'la beraber Allah tarafından öldürülmüş. 100 yıl bu halde kaldıktan sonra tekrar kendisiyle beraber merkebinde diriltildiği yine Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Üzeyr Aleyhisselam'ın bu merkebi. Bir diğeri Süleyman Aleyhisselam'ın karıncası. Süleyman Aleyhisselam ordusuyla beraber giderken, ki Neml suresi bu karıncanın adından geliyor. Karıncaların başında olan karınca diğer karıncalarla konuşması var, hitabı var. Süleyman Aleyhisselam'la konuştuğu naklediliyor orada. Dolayısıyla bu karınca. Bir diğeri Belkıs'ın hüdhüdü, kuşu, ya da işte Süleyman Aleyhisselam'ın gönderip de Belkıs'tan haber veren hüdhüd kuşu. Dokuzuncusu işte Ashab-ı Kehf'in köpeği, ya da onlarla beraber olan, çobana ait olan, adı Kıtmir olan bu köpek. Onuncusu da Peygamber Efendimiz'in devesinin, bu on hayvanın cennete gireceği şeklinde böyle bir nakil, bir rivayet var Mişkâtül Envar adlı eserde. Ve bu hayvanların hepsinin koç suretinde şeklinde yaratılacağı ve cennete gireceği naklediliyor. Tabii burada dikkate değer husus, dikkat çeken husus, bir köpek olduğu halde, ki insanlar tarafından çoğu zaman küçük görülen, değersiz görülen bir hayvan olduğu halde, Ashab-ı Kehf'in köpeğinin kazandığı, Kur'an'da bir yer kazanması, işte bu rivayete göre işte cennete girecek hayvanlardan olması konusu değerlendirilmiş. Mesela Şeyh Sadi Şirazi Hazretleri diyor ki, Segi Ashab-ı Kehf ruzi çent bi nikan girift ve merdum şort. Yani Ashab-ı Kehf'in köpeği bir zaman insanların, yani tabii bu Ashab-ı Kehf gibi güzel insanların peşinde dolaştı ve neticede onlardan oldu, onlar arasında sayıldı. Ashab-ı Kehf'ten bahsederken ondan da köpeklerinden de bahsedildi. Dolayısıyla Kur'ani bir ifade kazanmış oldu. Burada iyilerle, salihlerle, sadıklarla beraberliğin önemine işaret var. Bir köpeğe bile bunun bir müsbet manada tesiri olursa, elbette insan olarak salihlerle, sadıklarla beraber olursa, onlarla düşer kalkarsa, bunun insana kazandıracağı pek çok şey olduğu buradan çıkarılabilir. Şimdi İmam Salebi'nin tefsirinde şöyle bir malumat var. Kim diyor gece gündüz Nuh Aleyhisselam'a salat ve selam gönderirse akrep ona zarar vermez. Selamun ala Nuhin fil alemin. Çünkü Nuh Aleyhisselam işte hayvanlardan her bir cinsten bir erkek bir dişi gemisini almıştı. Tabii bunlar biraz tecrübeyle ifade edilen hususlar. Yine aynı şekilde وَكَلْبُهُمْ بَاسِتُونْ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ Onların köpeği ön ayaklarını işte mağaranın girişinde uzatmış oturmuştu şeklindeki bu ayeti de insan okursa veya üzerinde taşırsa, yazıp taşırsa köpek zarar vermez veya köpek cinsinden hayvan zarar vermez gibi. Bunlar biraz da tecrübeyle ilgili bir takım malumatlar. Tabii bu Ashab-ı Kehf'in köpeğiyle ilgili de bir takım farklı değerlendirmeler de yapılmış. Yani bu normal bir köpek midir? Yoksa Araplar yırtıcı hayvanlara da, mesela aslana da kelp ifadesini kullanıyorlar. Bazıları bunu bu şekilde de yorumlamaya çalışmışlar. Mesela Peygamberimizin Utbe bin Ebi Leheb'e Allah'tan kelplerinden birini, köpeklerinden birisini musallat etmesi için Peygamberimiz dua etmiş. Bunun üzerine bir sefer sırasında bir aslan tarafından parçalanmıştı bu Allah düşmanı Utbe. Dolayısıyla bu köpeğin başka, yani köpek cinsinden başka bir hayvan olabileceği şeklinde de tefsirlerde bilgiler var. Tabii yine burada köpeğin sadakati, insana muhafaza etmesi vesaire gibi konulara da temas edilmiş. Mesela İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın şöyle dediği naklediliyor. Sadık köpek hain arkadaştan daha hayırlıdır. Çünkü köpeğin, sadık köpeğin insana faydası var. Efendim ama hain arkadaş insana arkadaş gibi görünse de pek çok zararlar verebilir. Hatta Ruhul Beyan'da şöyle bir hikaye de var. Haris bin Sasa diye bir kimsenin hiç ayrılmadığı, kendilerini çok sevdiği arkadaşları vardı. Birbirlerini çok severler, hiç ayrılmazlardı. Bir gün bu arkadaşlar hep beraber bir gezintiye çıktılar. Fakat bu arkadaşlarından birisi geride kaldı ve doğruca bu Haris'in karısının yanına gitti. Bu Haris'in karısıyla, demek ki mizacı, karakteri bozuk bir kadın, beraber yediler, içtiler, hatta beraber yattılar. Tabii o sırada Haris'in evinde bulunan köpek bu iki hainin üzerine atladı ve onları öldürdü. Bu gezintiden döndükleri vakit Haris evine gelip baktığında bu karısı ile arkadaşının köpek tarafından parçalandığını gördü. Ve işin aslını anlamakta, zaten durumları da ortadaydı, meseleyi anladı. Arkasından Haris'in şöyle bir şiir söylemiş Haris Arapça olarak. وَمَا زَالَ يَرْعَى ذِمَّتِي وَيَحُوتُنِي وَيَحْفَظُ اُرْسِي وَالْخَل۪يلِ يَخُونُ. Yani bu köpek benim zimmetimi gözetir, etrafımda döner. Dostum bana hiyanet ederken o, yani köpek, benim ırzımı korur. فَيَا عَجَبًا لِلْخَلِّ يَهْتِكُ حُرْمَتِي وَيَا عَجَبًا لِلْكَلْبِ كَيْفَ يَسُونُ. Namusuma göz diken dosta şaşarım. Yani şaşılacak bir şeydir ki dost olduğunu söyleyen bu insan benim ırzıma, namusuma göz diker. Ama şu köpeğe de hayret edilir ki benim ırzımı, namusumu nasıl koruyor? Yani bir insan bunu, hiyaneti yaparken bir köpek tam aksini yapıyor diye böyle bir şiirde söylemiş. Buna benzer hikayeler çoktur. Acayibül Mahlukat diye bir eser var. Nitekim yine Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan'da oradan nakil yapıyor. İsfahan'da bir kimse diğer başka birini öldürmüş ve o öldürdüğü kimsenin cesedini kuyuya atmış. Ancak bu öldürülen şahsın da bir köpeği var. Köpek olanı bitenleri görmüş. Bu hadiseden sonra köpek her gün o kuyunun başına gider, toprağı eşelermiş. Yani sanki orayı anlatıyor, orayı işaret ediyor. Tabii adam da öldürüldüğü için ortada yok. Yine o sahibini öldüren katili gördüğü zaman da ona saldırır, hücum edermiş. Bu hadise defalarca tekrar edince insanlar bu köpeğin eşelediği o yeri kazdılar. Öldürülen şahsın cesedini orada bulup işte o öbür katilin üzerine de hücum ettiği için köpek, bu katil zanlısını tutukluyorlar. Şimdi neticede yapılan sorgulamada adam da suçunu itiraf ediyor ve bunun üzerine gerekli ceza bu adama veriliyor diye böyle bir hikayede naklediyor. Yani bu köpeğin sadakatini gösteriyor. Yani köpek demek ki bu tür güzel meziyetleri de olan bir hayvan. Molla Cami Hazretleri de, ki Nakşibendiye tarikatının büyüklerinden de bir zattır, kıymetli, önemli eserleri de günümüze ulaşmıştır. Tabii kötü zamane insanları, kendi zamanındaki bu tür hain insanları yermek üzere bir şiirinde diyor ki, işte onlar diyor dostluk libasında düşmanlık işi görürler. Yani dost gibi görünürler ama düşmanlık yaparlar. Mümkün oldukça onların hilelerinden, bu tür hain insanlardan kaçmak gerekir. Şekli işan, şekli insan. Fi'li şan, fi'li siba. Yani onların şekli, görünüşü insan şekli, insan ama işleri yırtıcı hayvanların işidir. İnsan gibi gözüküyor ama canavarların yaptığı işleri yapıyorlar. Hum zi'abun fi thiyab, ev thiyabun fi zi'ab. Onlar elbise içindeki canavardırlar ya da canavar içindeki elbise gibi. Yani şekli efendim insan ama demek ki karakteri, mizacı canavarlaşmış. Bu tür insanlardan şikayet ediyor ta o vakitte. Tabii Hasan-ı Basri Hazretlerinden de şöyle bir nakil var. Bu köpekte 10 haslet olduğunu söylemiş. Aslında bu 10 hasletin müminde de bulunması gereken güzel hasletler, ki bu Ruhul Beyan'da da geçiyor. Merhum Sami Efendi Hazretleri de bu hususları nakletmiş. Özellikle tefsirine dair eserlerde Sami Efendi Hazretleri Ruhul Beyan'dan çok istifade etmiş. Onun eserlerinde de var bu malumat. Hasan-ı Basri Hazretlerinden naklen 10 haslet köpekte bulunan. Birincisi aç durur. Bu salihlerin adetidir. Köpek ikincisi belli bir mekanı yoktur köpeklerin genellikle. Bu tevekkül ehlinin alametlerindendir. Köpek geceleri az uyur. Bu da Allah'ı seven insanların alametlerindendir gece az uyumak. Yine köpek öldüğünde geriye bir miras bırakmaz. Bu da zühd ehlinin, zahitlerin sıfatlarındandır. Beşincisi, köpeği sahibi dövse de, ona eziyet etse de sahibini terk etmez. Bu da sadık kimselerin, sadık müritlerin alametlerindendir. Altıncısı, bu köpek kimsenin beğenmediği yerlere razı olur. Hiç kimsenin razı olmadığı mekanlarda kalmaya razı olur. Bu da tevazu ehlinin alametlerindendir. Yedincisi, yerine biri musallat olursa, yerini almaya kalkarsa, zorla alacak olursa orayı terk eder, başka bir yere gider. Bu da rıza ehlinin alametlerindendir diyor Hasan-ı Basri. Sekizincisi, işte dövsen, türlü eziyetler etsen, kovsan, sonra da köpeğe bir kırıntı, bir ekmek, ufacık ekmek parçası atsan hemen karşılık verir. O önceden yaptığın şeylerden dolayı kin tutmaz. Bu da huşu ehlinin alametlerindendir. Dokuzuncusu, bir yemek önüne bir yiyecek konulsa uzaktan bakar. Bu da efendim miskinlerin alametlerindendir. Onuncusu, bir yerden ayrılırsa artık oraya bir daha iltifat etmez, bir yeri terk ederse, bu da diyor mahzun kimselerin alametlerindendir diye söylediği Hasan-ı Basri'nin naklediliyor. Bunun kaynağı ne? Ruhul Beyan'da vesairede geçiyor ama Ruhul Beyan kaynak olarak İmam Yafii'nin Ravdur Rayahin diye bir eseri var. Ruhul Beyan'da orayı kaynak gösteriyor bu köpekte bulunan 10 haslet bakımından.
Evet hocam, hakikaten bu özellikle son aktarmış olduğunuz bilgi de içerisinde hem kısa hem öz hem de hakikaten böyle çok derinlere dokunan, alabileceğimiz çok fazla ibretlerin olabileceği de bir hadise, inşallah istifade nasip olur diyelim. Şimdi ayet-i kerimenin son kısmındayız. İnşallah buradan da devam ediyoruz. Hocam buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayet-i kerimenin bir bölümü hakkında, tefsiri hakkında durmuştuk, konuşmuştuk. Şimdi kalan kısmı inşallah anlamaya çalışalım, tefsirini anlamaya çalışalım. İşte burada bu ayet-i kerimede Ashab-ı Kehf'in mağarada uyutuldukları sıradaki o halleri, o işte asırlarca, 3 asırdan biraz fazla süre kaldıklarındaki o durumları anlatılıyor, tasvir ediliyor. Levittala'te aleyhim levelleyte minhum firara. Sen onların durumlarına muttali olsan, onları görecek olsaydın, onların durumlarını görüp şahit olsaydın, dönüp onlardan kaçardın. Yani demek ki onların böyle bir heybet, bir korkutucu halleri olduğu bu ifadelerle anlatılıyor. Tabii muttali olmak, bir şeyi görüp müşahede etmek anlamına geliyor. Velemülite minhum ruba. Ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı. Tabii içini bir korku, bir ürperti kaplardı. Bir mağaranın içinde insanlar var ve bu insanların gözleri açık ama hareket etmeden duruyorlar. Bu böyle bir manzarayı aktarıyor. Böyle bir durumda elbette insanın onların işte durumu, hali, heybeti, hareketsiz durmaları, uyanık gibi göründükleri halde insanın içine korku salan bir şekilde anlatılıyor, tasvir ediliyor. Yani dolayısıyla anlaşılıyor ki yani bunu görmeye herkes güç yetiremez, takat getiremez. Çünkü gözleri açıktı. Bir taraftan da tabii saçları, tırnakları uzadığı da naklediliyor. Aynı zamanda karanlıkta, loş da bir yerdeler. Gündüz vakti olsa, biraz efendim aydınlık olsa da netice itibariyle güneş onların üzerine gelmediği için, loş da bir yerde oldukları için insanı böyle bir ürperti, korku kaplayacağı ayet-i kerimede naklediliyor, ifade ediliyor. Bazı rivayetlerde Muaviye'nin hilafeti zamanında bu Ashab-ı Kehf'in bulunduğu mağarayı açılmasını istediği, İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bunun mümkün olmadığı, İşte senden hayırlı olanı bile Allah bundan men etmişti. Yani sen eğer onları görsen, onlara muttali olsan mutlaka onlardan ürküp kaçardın, içini korku kaplardı gibi ifadesinden sonra işte Muaviye radıyallahu anh'ın da oraya bir takım insanlar gönderdiği, emir verdiği fakat onların buna muvaffak olamadıkları şeklinde bir takım tefsirlerde bilgiler, malumatlar da vardır. Tabii buradaki hitap ilk olarak peygamberimizedir. Ancak bunun işareti ayetin muhatabı olan herkesedir. Ya buradaki esas itibariyle onların Ashab-ı Kehf'in mağaradaki heybetli, insana korku veren, hatta dönüp kaçacak kadar insanı korkutacak bir vaziyette, halde olduklarının anlatılmasıdır. Esas mesele budur. Tabii Ashab-ı Kehf'in bu şekilde olması, tabii bu korkunun, insana böyle bir korkunun gelmesi beşeri olarak fıtraten olan bir korkudur. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamı kendi asli suretinde bir kanadı doğuya bir kanadı batıyı kaplamış vaziyette görünce de Peygamberimizin bayıldığına dair rivayetler var. Ya bu Peygamberimize bir eksiklik, noksanlık getirmez, bunu ifade etmez. Fıtraten insan olmak bakımından bu olabilir, bu normaldir. Bu ayette de aynı şeyler zikrediliyor. Ya burada esas mesele peygamberimizin veya ayetin muhatapları olanlarının efendim korkması, kaçmasından ziyade Ashab-ı Kehf'in mağaradaki durumunu anlatmak için zikredilmiş bir ifadedir. Bunu bu şekilde anlamak lazım. Yani neticede peygamberimiz de biz peygamberimizin bir melek olduğunu veya insanüstü bir varlık olduğunu söylemiyoruz. O da netice itibariyle bir beşerdir, bir insandır ama elbette sıradan da bir insan değildir. Şairin dediği gibi işte Muhammed beşer. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir insandır. Lakel beşer. Fakat sıradan bir insan da değildir. Bel huve kel yakuti beynel hacer. Bilakis o taşlar arasında yakutun durumuna benzer onun durumu. Yani sıradan kaldırımdaki taş da bir taştır veya dağın başındaki bir kaya da bir taştır. Ama yakut da bir taştır. Yakut kıymetli bir taştır. Öbürü sıradan, değersiz, ona göre değersiz bir taştır. Peygamberimizin tabii beşer olması onun Allah katındaki değerini eksiltmez. Ama diğer din mensuplarının yaptığı gibi biz peygamberimizi insan olmaktan çıkarıp Hristiyanların Hazreti İsa'yı tanrılaştırması, Allah'ın oğlu demeleri gibi yanlış yerlere de savrulmayız. Dolayısıyla peygamberimizle ilgili nakledilen bu tür işte korkma, endişelenme veya işte Cebrail Aleyhisselam'ı görüp bayılma meseleleri insanın fıtratında olan beşer olmak bakımından meydana gelen hususlar olarak değerlendirmek lazım. Ve bunlar asla peygamberimizin büyüklüğünü, şerefini zedeleyecek hususlar elbette değildir. Meseleyi bu şekilde anlamak gerekiyor. Tabii yani heybet insanı kaplayabilir, etkilenebilir. Bunları normal olarak, tabii olarak değerlendirmek işin en doğrusudur.
Peki hocam, 19. ayet-i kerimeye geldik. Estaizu billah, bismillah. Ve kezalike ba'athnâhum liyetesâelû beynehum. قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Biz onları uyuttuğumuz gibi durumlarını aralarında soruşturmaları için öylece de uyandırdık. İçlerinden biri "Burada ne kadar kaldınız?" diye sordu. Bir kısmı "Bir gün, belki bir günden de az" diye cevap verdi. Diğerleri ise şöyle dediler: "Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi birinizi şu gümüş parayla şehre gönderin de yiyeceklerin hangisi daha temiz ve daha güzelse baksın. Ondan size biraz yiyecek getirsin. Fakat çok nazik ve tedbirli davransın da sakın sizi ve yerinizi hiç kimseye sezdirmesin." Buyurun hocam.
Evet, bu 19. ayet-i kerimede de Ashab-ı Kehf'in işte uzun yıllar, ki aşağıda gelecek, daha sonra gelen ayetlerde Bu ne kadar kaldıklarıyla ilgili hususlarla ilgili de bir takım malumatlar var. İşte 3 asırdan fazla Allah Teala onları uyuttuktan sonra bu mağarada, ki mağaradaki hallerini önceki ayetlerde vaziyetlerinin tasvirine dair hususları gördük. Tekrar diriltilmeleri, tekrar uyandırılmaları, tekrar canlandırılmaları hususu. Ondan sonra aralarında geçen konuşmalar ve işte acıkmalarından dolayı birisini şehre yiyecek alması için göndermeleri gibi hususlara temas ediliyor bu 19. ayet-i kerimede. Tabi bazı tefsirlerde, ki muhtemelen bu bilgiler biraz da İsrailiyattan da gelen bilgiler, bu Dakyanus adı verilen bu zalim hükümdar, işte onların üzerine mağarayı sıkıca kapattığını, kapısını ördüğünü ardından söylemiştik. Arkasından kendi işte şehrine dönüyor. Bir müddet işte yaşadıktan sonra netice itibariyle 300 yıl uzunca bir vakit. O da ecel rüzgarıyla onu alıp götürüyor, ecel rüzgarı. Ondan sonra da bu Dakyanus adlı kraldan sonra da birkaç tane kral o memleketi, Efsus'u idare etmiş. Sonunda Tendrus adlı iyi bir kral, Allah'a inanan, Allah'tan korkan, düzgün bir kralın geldiği geçiyor tefsirlerde. Muhtemelen dediğimiz gibi İsrailli bilgiler. Bu Tendrus adlı kralın zamanında insanlar arasında cesedin haşri, öldükten sonra yeniden diriltilme meselesinde bir takım tartışmalar, münakaşalar meydana gelmiş. Bazıları bunu inkar etmiş. Bu salih hükümdar her ne kadar onlara nasihat ettiyse de fayda vermemiş. Cenab-ı Hak işte onlara yeniden diriltilmenin bir delili olmak üzere Ashab-ı Kehf'i uykudan uyandırıp İşte onları Ashab-ı Kehf'in birisini şehre alışveriş için gitmesi neticesinde onlardan haberdar olmuşlar. Bu meseleye vakıf olmuşlar. Bir bakıma işte ayet-i kerimede eğer bu İsrailli bilgiden hareketle söyleyecek olursak işte tekrar diriltilmeleri, tekrar uyandırılmaları ve ondan sonra meydana gelen hadiselerde bu 19. ayetten itibaren anlatılmış oluyor. Ayete şöyle bölüm bölüm bakacak olursak وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنِهُمْ böylece biz onları dirilttik. Tabi burada diriltme kelimesi kullanılıyor. Çünkü Peygamberimizin de bir hadisinde beyan ettiği gibi اَنَّوْمُ اَخُ الْمَوْتِ uyku da ölümün kardeşidir. Bir bakıma işte ruh bedenden belli ölçüde ayrılmış oluyor. Ona benzetilmiş. İşte biz onları dirilttik ifadesi, uyandırdık ifadesi yerine dirilttik ifadesi geçiyor. Çünkü nasıl ki uykudan insan uyanınca tekrar ruh bedene tam olarak dönmüş oluyor. Tabii biz buyuruyor Cenab-ı Hak, bu işte sonsuz kudretimize delalet eden bir ayet olsun diye. Onları uzun süreli, 3 asırdan fazla süren bir uykudan, onları o şekilde uyuttuktan sonra bedenlerini çürütmeden hatta elbiseleri bile eskiyip toprağa karışmadan onları tekrar dirilttik, canlandırdık. Bu uzun uykudan uyandırdık ki liyetesâelû beynehum ki birbirlerine sorsunlar. Yani bazıları diğerlerine sorsunlar da bu konuda verilmesi gereken hüküm ortaya çıksın, onların durumu ortaya çıksın. Kâle kâilun minhum kem lebithum. İşte bu kadar bu uykudan sonra uyandılar Ashab-ı Kehf ve birbirleriyle konuşmaya başladılar. Onlardan birisi diğerlerine ne kadar kaldınız dedi. Yani ne kadar uyuduk, ne kadar süre kaldınız, ne kadar uyuduk diye sordu. Yine bu tefsirlerde geçtiği üzere Maximilian adlı onların bu Ashab-ı Kehf'in reisi olan, önderi olan Maximilian olduğu ifade ediliyor. Tabii uyandıklarında tabi tırnakları uzamış vesaire gibi biraz farklı bir durumda da olduklarını da görüyorlar. Onun için işte ne kadar kaldık, kaldınız, ne kadar uyuduk diye o diğerlerine sordu. Kalu, diğer arkadaşları da dediler ki lebithna yevmen ev ba'da yevm. Biz bir gün ya da bir günün bir bölümü kadar, bir günün bir parçası kadar, bir bölümü kadar kaldık. Bu kadar ancak uyuduysak bu kadar uyuduk dediler. Tabii onlar neden böyle söyledi? Bununla ilgili de tefsirlerde bazı izahlar var. Neden bir gün veya bir günün bir bölümü uyuduk ancak demeleri? Çünkü onlar mağaraya sabah girmişlerdi tefsire göre. Uyandıklarında ise işte gün sonu, yani ikindi sonu, ikindi vakti, akşama doğru bir vakit olduğu için efendim bir gün kaldık dediler. Fakat güneşin henüz batmadığını görünce o zaman günün bir parçası, yani sabahtan o vakte kadar kaldık, uyuyakaldık dediler. Tabii onların bu ifadeleri, uyuyan insan kendine malik değildir, olandan bitenden bir haberdir çoğu zaman. Dolayısıyla bu zan, kendi zanlarına göre, zannı galip üzere bu sözü söylediler. Dolayısıyla sözlerinden dolayı, yani bu kendi tahminlerini söylemiş oldular. Yine Kâşifî adlı tefsirde geçtiği üzere sabah girmişlerdi mağaraya. Baktılar işte güneşin bu şeye göre, bu tefsire göre kuşluk vaktine ulaştığını gördükleri için burada bir veya iki gün ya da günün bir kısmında ya da gündüzün bir bölümünde kaldık dediler. Yani güneşe bakarak böyle bir hüküm verdiler, böyle bir şey ifade ettiler. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan'da önceki görüşü daha uygun, daha münasip bulmuş. Çünkü işte sabah girip akşama doğru veya işte güneşin henüz batmamış olduğu şeklinde görmeleri tefsirini daha uygun görmüş. Çünkü ayette, ayetin devamında işte içinizden birini şu gümüş parayla şehre gönderin diyorlar. Gündüz henüz şehre gidip gelecek kadar bir vakit kalmadığına bu delalet ediyor. Eğer uyandıklarında güneş henüz batmak üzere olsaydı mağara ile şehir arasındaki uzaklıktan dolayı geri dönme imkanı olmadığından içlerinden birini göndermeleri uzak bir ihtimal. Yani o zaman gece vakti çarşı pazar olmayacağına göre böyle bir izahta bulunuyor efendim. Bu ikinci görüşün öncekinden daha uygun olduğu şeklinde bir yorum yapıyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. İşte bu aralarında ne kadar kaldık, nasıl oldu filan dedikten sonra her biri farklı şeyler de söyleyince en sonu diyorlar ki "Kâlû rabbukum âlemu bimâ lebithtum." Ne kadar kaldığınızı, kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir dediler. Yani işi Allah'a havale ettiler çünkü bir karar veremediler. Tabii durumları da ortada. Onun için bu şekilde en iyisini Allah bilir. Rabbiniz ne kadar kaldığınızı en iyi bilir. Bunu siz bilemezsiniz diyerek bunu Allah'a havale ettiler. En iyisini Allah'ın bildiğini söylediler. Dolayısıyla aralarında da farklı görüşler olduğu veya da farklı en azından iki ayrı görüş ne kadar uyuyakaldık konusunda olduğu anlaşılıyor. Bunu bu şekilde en iyisini Allah bilir dedikten sonra demek ki karınları da acıkmış ki فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ اِلَى الْمَد۪ينَةِ Şimdi içinizden birini şu gümüş paranızla, şu gümüş parayla şehre gönderin, şu parayla şehre gönderin dediler. Yine tefsirlerde geçtiği üzere bu alışveriş için şehre gönderdikleri Ashab-ı Kehf'ten olan zatın Yemliha adındaki kimse olduğu şeklinde bir tefsir, bir izah var. Şimdi efendim meseleyi fazla araştırmayı, ne kadar kaldık vesaire demeyi bir tarafa bırakarak karınları acıktığı için kendilerine lazım olan işe yönelerek bu şekilde dediler. Bu verik kelimesi, elverik kelimesi aslında basılmış ya da basılmamış gümüş para manasına gelen bir kelimedir. Tabii bu parayı işte içlerinden kendi aralarında toplayıp diğerine verdikleri de anlaşılıyor bu ifadeden. Ashab-ı Kehf'in uyandırıldıktan sonra bu karara varmaları aslında işte demek ki acıktıklarını da gösteriyor. Ya da işte Allah bizi yedirir içirir diye de düşünmediler. Sebeplere de sarılıyorlar aynı zamanda. Yani bu demek ki sebepleri yerine getirmek tevekküle de mani değildir. Bu da onu gösteriyor. Bu salih kullar, salih kimseler zahiri sebeplere de sarılmış oluyorlar. Bu da tevekküle bir mani değildir. Maddi sebepleri yerine getirmek, zahiri şartları yerine getirmek tevekküle mani olmadığı da anlaşılmış oluyor.
Peki hocam, isterseniz varsa bir ilaveniz
şöyle ayetin alalım. Belki son kısmı üzerinde tam duramadık ama en azından mealini söyleyelim. Herhalde vaktimiz
evet,
kalmadı.
Evet, vaktimiz kalmadı hocam.
İşte bu arkadaşlarını gönderirken ona diyorlar ki فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكَى تَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْ Bu gönderdiğimiz kimse baksın da şehrin hangi yiyeceği daha temiz ise ondan erzak getirsin. Yani en temizini istiyorlar. Vel yetelattaf, insanlara da nazik davransın. Gizli davransın, gizli hareket etsin. Ve la yuş'iranne biküm ehada, ve sakın sizi kimseye hissettirmesin, sizi kimseye sezdirmesin diyerek söylüyorlar. Çünkü onlar henüz aynı dönemde yaşadıklarını, işte bir gün veya iki gün, yani çok kısa bir müddet farklı görüşlere göre yaşadıklarını düşündükleri için arkadaşlarına böyle bir usulle hareket etmesini de tavsiye ediyorlar.
Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. İnşallah bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam ederiz.
İnşallah.
Peki. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim, bu haftaki programımızda Kehf suresinin 18 ve 19. ayeti kerimelerini hep birlikte okumaya, anlamaya gayret ettik. Yeri geldi, bu mağaranın içerisinde yaşananları gözümüzün önünde böyle tasvir edercesine ifadelerle haşır neşir olduk. Yeri geldi, bir köpekle bir insanın kıyaslamasında tabiri caizse sadık bir mürit gibi onda bulunan farklı hasletlere de netice itibariyle değinmiş olduk. İnşallah hayırlı istifadelere vesile olmuş olur diyelim ve hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı günler.